Merhaba arkadaşlar, Tek Çorzay programına hoş geldiniz. Ben Umut Yıldız.
Ben Emre Erkunt.
Bugün aslında uzaydan düşen bilgiler vermeyeceğiz. Bugün biraz daha okyanusların altına ineceğiz. Bunun için de deniz ekoloğu ve yönetmen Doktor Mert Gökalp hocamızı çağırdık. Mert Gökalp hocamız da aynı zamanda yönetmenlik de yapıyor. Hem denizlerin altında neler var hem de aslında başlığımızdaki konu neydi? Okyanusları Mars'tan daha az tanıyoruzdu. Vaktiyle bir ara böyle bir kelime duymuştum. Ya yani okyanusların %95'ini daha bilmiyoruz diye. Mert hocama söyledim. Tamam dedi, uygundur bu başlık dedi. İyi dedim. Demek ki gerçekten bilmiyormuşuz ya dedim. Yani biz tamam biz Mars'ı bildiğimizi biliyoruz da birazcık. Ya yani o kadar okyanusları bilmediğimizi bilmiyorduk. Bunları konuşacağız. Bunları konuşmadan önce o zaman Damla'nın her zaman yaptığını ben şimdi yapayım. Video izledikten sonra konuyla ilgili sorularınız varsa yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayalım. Ve lütfen abone olursanız çok seviniriz. Çünkü abone olmadan izleyen çok arkadaş var. Yani orada abone tuşuna basın yani. Çok da bir iş değil yani aslında değil mi? Neyse. Bunun yanında bizim Discord kanalımız var. Tek Çağrı Uzay isminde. Burada da biz muhabbet ediyoruz. Uzayla alakalı soruları konuşuyoruz. Sizin gibi düşünen insanlarla tanışabilirsiniz. Burada da biz de aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Ve yayınlarımızı da bütün podcast servislerine de gönderiyoruz. Eğer bandwidth'im yetmiyor, ben işte sesli dinlemek istiyorum, ya bunların görüntüsüne dayanamıyorum falan diyebilirseniz o zaman direkt podcast olarak da dinleyebilirsiniz bizim bu programlarımıza. Destek olmak istiyorsanız da YouTube'umuzun katıl butonu var. Artı Super Chat, Twitch'e de abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam o zaman programa başlamadan önce bir sizi kısaca tanısak ne dersiniz?
Merhaba arkadaşlar, ben Mert Gökalp. Yeni doktor oldum. 10 senelik bir doktora şeyinin sonucunda, çalışmasının sonucunda yeni doktor oldum ama bunun sebebi işte Umut biliyor, Hollanda'da yapmış olmam bir. A+ dergilerde yayınların çıkması gerekliliği iki. Belgesel yazarlık, fotoğrafçılık falan filan derken bunlarla uğraşmanın sonucunda doktora ağır bir süreç. Onunla ilgilenmemek gibi durumlar var tabii. Ondan dolayı daha yeni 15 gün önce doktor oldum, kurtuldum. Artık özgürüm, çok mutluyum.
Tebrik ederiz. Tebrik ederiz hocam.
Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bunun haricinde ben işte bütün işlerim, bütün hayatım bir şekilde ODTÜ Sualtı Toplumu'na girdikten sonra ODTÜ'deki çalışmaların içerisinde, amatör bilim yaptığımız çalışmaların içerisinde bir şekilde fark ettim ki ben mühendis falan olamam. Başka bir şeyler yapmam gerekiyor. Denizi zaten çok seviyorum diyerek bir şekilde hayatımı ve kariyerimi değiştirerek tamamen denize yönelip yaptığım her şeyle denizi birleştirdim. İşte su altı fotoğrafçılığı da böyle oldu, yazarlık da böyle oldu. Freelance fotoğrafçılık da, videograferlık daha sonra, belgesel yönetmenliği de hepsi bu şekilde gelişti. Bilim de zaten deniz biyolojisine yöneldim. Daha sonra da işte deniz ekolojisi adında Marine Animal Ecology bölümünden daha yeni çıktım, mezun oldum. Fresh doctor diyelim. Özellikle böyle.
Hollanda'nın aslında ne? Hollanda'da doktoraya verilirken aslında çok güzel bir şey yapılır. Böyle ta 16. 17. yüzyıllardan kalan kıyafetleri giyersiniz. İşte o zamanki bütün o deneyimi yaşatırlar. Siz herhalde şu anda nasıl yaptırdılar? Uzaktan mı oldu?
Ya online oldu. Biz de normalde Wageningen diye bir şehirdeyiz işte. O şehirde böyle kiliseden bozma bir ünitede bir yerde böyle vitraylı böyle bir salonun içerisinde ciddi törenlerin içerisinde şey olur. Yan tarafında işte opposition senin işte senin danışmanların karşılıklı otururlar. Onlar gelir hepsi giyinmiş olur falan. Çanlar bilmem neler. Bayağı stres verici bir ortam. Ben neyse ki ondan kurtuldum ve online yaptım. Çok mutluyum bundan. Hiç de şey değilim. Açıkçası.
Ama onun da durumu ayrıdır ya. Ben 5-6 tane önce YouTube'a ekledim ama public yapmadım o videomu. Belki bir gün yapayım aslında ya. Yapayım ben de. O gerçekten bir deneyimdir. Yani
ama
o...
bir de şöyle bir şey var. Sen de biliyorsundur yani. Opposition taraftarları karşılıklı çıkarlar. 4 tane işte dünyanın farklı yerlerinden gelmiş. Evet. İşte profesör, doçent, işte asoç proflar falan. Onar dakika seni alırlar karşına. Gel bakayım Mert. Hadi anlat bakalım bu 10 dakika boyunca. Sana sürekli yüklenir ve eğer sen sorduğu cevabı biraz böyle öteliyorsan, yandan geçiyorsan, o taraftan gidiyorsan falan hemen hop der. Aynen. Dur bir dakika ben onu sormadım falan diyerek seni iyice şey yapar, ittirir, zorlar, daha da zorlar falan gibi durumlar var. Sen de işte şeyle başlarsın. highly esteemed opponent falan aynen diye başlarsın. İşte yüksek bilmem neli benim işte şeyim, hakemim. Sizi çok seviyorum falan diye başlayıp ondan sonra sorusuna cevap vermen gerekir. Bir de çok güzel bir şeyleri var. Aslında beni bitirdi bu gelenekleri. Propositions diye bir gelenekleri vardır. 6 tane sana soru soruyorlar. Tezinle alakalı değil ama evet, istiyorlar ki sen bilimci olduğunu, artık doktorsun. Yani official bir bilimcisin, bilim insanısın. İnsanlığa ne demek istersin diye 6 cümle içerisinde sana bir şeyler söylemeni istiyorlar. Ve onları çok ciddi düşünüp o cümle kalıpların içerisinde vermen gerekiyor. Onda da böyle şey var. Ciddi böyle detaylar var. Ve o da soruluyor. Sen bunda ne demek istedin?
Aynen öyle. Aynen.
Böyle demişsin, niye böyle diyorsun falan gibi durumlar oluyor. Çok enteresan hakikaten orada doktor.
Biraz yapmış. Bilek güreşi yani.
Bilek, evet. Bilek güreşinden öte şu da vardı. Ben en çok yani en böyle etkileyen an, doktor o anda sen savunmayı veren insansan, Ora Est saniyeleri. 45 dakika sürüyor bütün savunman. 45 dakika bittikten sonra bir tane böyle sakallı Gandalf tipinde bir hoca geliyor, bir adam geliyor işte elinde sopasıyla vuruyor yere. Ora Est, sizde değil mi vardı? Bizde Ora Est diyor. Yani zaman bitti diyor.
Tam ne, o anda bu?
Time is up, yani zaman bitti demek. Ha. Ondan sonra istersen konuşuyor ol, istersen hoca soruyor olsun. Herkes o anda susuyor. Ondan sonra iş o bitmiştir. Anda. O anda bitmiştir. O anda. Yani eskiden kapı falan kilitleniyormuş yani de şu anda işte yangın böyle prosedürlerinden falan kapılar kilitlenmiyormuş tabii de. Eskiden böyle tam 45 dakika kimse içeriden çıkamaz. Tamamen savunmayla sen sürekli savunacaksın yani tezini savunacaksın, böyle bir olay var. Neyse, kısacası böyle bir şey. Bazı birileri yazmış bize doktoru savunmaları 2-3 saat sürebiliyor. Yok, Hollanda'da kesinlikle bunların hepsi dakikası, her şeyi kurulmuş durumda. Evet hocam, yani siz Wageningen Üniversitesi'nden mezunsunuz. Wageningen Üniversitesi'nde ben Hollanda'da şunu biliyorum. Yani Wageningen Üniversitesi böyle özellikle agriculture'dır, işte doğa bilimleri, biyoloji olsun. Agriculture ne demek? Tarım, hayvancılık, bilim olsun, bu tür şeylerde dünyanın en iyi üniversitelerinden bir tanesi.
Fen bilimleri diyelim, işte 16 senedir Hollanda'nın bir numaralı okulu.
Evet, evet. Yani Hollanda'nın da aynı zamanda şunu da söylemek lazım. Hollanda bilimsel tarım yapılan bir ülke. Ve ufacık bir ülke ama
hayvancılıkta da.
Aynen, bilimsel tarım ve bilimsel hayvancılık yapılan bir ülke ve doğal olarak ufacık bir ülke olup bütün Avrupa'ya bir şeyler ihraç edebilecek bir kapasiteye de bu bilimsel tarımından ve bilimsel hayvancılıktan ulaşıyorlar. Wageningen Üniversitesi'nde burada çok büyük önemi var. Siz de oradan mezun olmuşsunuz. Tebrik ederiz hocam. Gerçekten çok sevindim.
Eyvallah. Çok teşekkürler.
Peki hocam, hazır daha böyle doktora savunmasını yeni yapmışsınız. Daha sıcak sıcak. Nedir marine biology? Bir de bize bir savunsanız nedir bu tam olarak?
Şimdi ne değildir girelim isterseniz. Mesela su ürünleri mühendisliği diye bir durum var bizim ülkemizde ve su ürünleri mühendisliği bölümleri var. Ya su ürünleri mühendisliği hadisesi tamamen şundan çıkmış bir şey. Orada bir tane işte su ürünleri var. Ya biz bunu nasıl çeviririz, nasıl satarız, nasıl sürdürülebilir olmasını sağlarız ve nasıl şirketlerle beraber şirketlere mühendis yetiştiririz, onlarla aldı verdi yaparız, balık yetiştiririz. Ağ sistemlerini işte balık avlama sistemlerini nasıl geliştiririz diye bir sistem. Yani denizi sömürmek üzerine kurulmuş bir sistemin altına teknoloji yerleştirip denizi güzel sömürelim noktasını bilimleştirme hadisesi.
Vay, hiç tahmin etmemiştim o şekilde olduğunu. Doğru.
Deniz biyolojisi.
Can toplucana işte, gömdük ama.
Ya biraz öyle oldu ama yani bunu niye gömmeye çalıştım? Çünkü Türkiye'nin geçmesi gerekiyor artık. Su ürünleri mühendisliği falan filan gibi şeyler. Cırt işler, tart işler. Bundan ekosistemi anlamaya, denizlerin, karaların, ormanların, işte lagünlerin, sulak alanların ne olduğunu anlamaya yönelik bir takım insanları yetiştirmeye ve bununla alakalı bilime yönelmemiz gerekiyor. Tabii ki biyolojiyle alakalı zooloji var, botani var. Bizim ülkemizde böyle şeyler var. Bunlarla alakalı çalışan insanlar var ama deniz biyolojisi dediğimiz şey sistematik olarak aslında temelden düzgün bir şekilde anlatılmıyor. Çünkü ekosistemler var ve ekosistemin cycle'larının, döngülerinin nasıl çalıştığı, farklı ortamdaki balıklar, canlılar, bentik ortam yani deniz zeminindeki canlılar, pelajik ortam yani orta suda gelip giden, göç eden canlılar, derin deniz ortamları, işte lagünler, kıyısal alanlar, göller, tatlı sular, tuzlu sular. Bunlarla alakalı sistemin nasıl çalıştığı ve farklı farklı organizmaların birbirinden nasıl ayrılıp, birbiriyle nasıl birleşip, nasıl davranışsal hareketler sergileyip, av avcı arasında nasıl ilişkileri olup, işte taksonomisi nasıldır, yani nasıl sistematik olarak birbirinden ayrılır Ve bir de işin içerisinde beslenme döngüleri içerisinde işte bu mikroorganizmalardan tutun da piramidin en başındaki canlılardan balinalara kadar nasıl bir döngüsel durum vardır inceleyen bilim dalı. Hmm. Aslında özellikle peki, baktığımız zaman.
Ben bir şey sormak istiyorum. En başta şey dediniz, bu deniz biyolojisi tam anlatılmıyor. Hani aslında bu işin temeli bir şekilde anladığım kadarıyla. Niye peki sizce bu tam olarak anlatılmıyor? Bunun sebebi nedir? Tamamen hakikaten böyle kapitalizme, sömürmeye yönelik bir çabuk çıktı sağlanması gereken bir döngüden dolayı mı? Yoksa çok karışık olduğu için mi aslında bu anlatılmıyor? Yo,
bir de sadece Türkiye'de mi bu olay?
Ha, ya, evet, evet, bunu ben de merak ediyorum.
Türkiye'de var ama dünyada da var tabii. Bu su ürünleri mühendisliği denmiyor. Tabii ki dünyada da şirketlerle, kapitalle, işte international şirketlerle beraber çalışan ve benim de bir takım gittiğim yerlerde kavga ettiğim insanlar oluyor. Ya yani onlar kendilerini bilimci zannediyorlar, bilime hizmet ettiklerini falan zannediyorlar. Ama ben öyle görmüyorum. Mesela Hollanda'da da bir tane adam çıkıp diyor ki arkadaşlar ben çok iyi bir avlanma tekniği geliştirdim. Şöyle yapacağız. İşte bizim işte onların Kuzey Denizi var. O Kuzey Denizi içerisinde canlıları biz troll yani denizi altını böyle kapsayarak ağlarla tabanı tarayan uygulamalarla almayacağız. Daha hayvancıl, daha düzgün av tekniği yapacağız. Ne yapacağız? İki tane ağ şeyinin içerisine yani denizi tarayan aletin içerisine biz elektrik vereceğiz. Elektrik verdiği zaman balıklar hoplayacak. Bunu ağın içerisine alacağız falan diye böyle adam göğsünü gere gere doluşuyor etrafta mesela. Hollandalı bir tane bilimci. Bunu bulmuş, promote etmek istiyor. Ama Fransa'daki geleneksel balıkçı, işte binlerce yıldır kadim yöntemlerle avlanmış balıkçı diyor ki, Avrupa Birliği olduğu için ben bunu kabul etmiyorum diyor. Ben böyle bir sistemle avlanırsam ben biterim diyor. Ekosistem de biter diyor. Senin yaptığın saçma sapan salak sistemi kabul etmiyorum diyor mesela. Onların arasında Avrupa Birliği'nde tartışma çıkıyor. Hani o sisteme yönelik bir şeyler geliştirmeye çalışan insanlar da var orada. Ama hangi sisteme yönelik geliştirmeye çalışıyorsun? Mesela bizim içimizde de Hollanda'da da aquaculture bölümü var. Onlar da balık yemlerini düzeltmeye çalışıyorlar. Balıklar virüse kapılmasın, hastalık, bakteri kapmasın diye. Yani yine satış ürünü, ekosistemden aldığımız bir satış ürününü, levreyi, çuprayı, bilmem neyi, somonu iyileştirmeye çalışıyorlar. Tabii ki bu da bilim ama sonuçta bir şirkete ve bir şeye, ekonomiye hizmet ediyor. Aslında bir sistemi incelemiyor yani.
Bir dakika, balık hastalığı falan dediniz. Ya balıkların hasta, biz hasta balıkları yeme şansımız olabilir değil mi? Değil mi yani?
Yani
bir dakika ya.
Hasta,
bu yayından sonra
bir dakika, canlıysa bunlar, canlıysa bunlar hasta olma ihtimalleri evet yüksek. Ben hiç düşünmemiştim bugüne kadar ya. Bir dakika.
Toksik, ağır metalli, radyasyon içerikli. Her türlü canlıyı yiyoruz biz yani.
Sonuçta bir de ya benim sanayi olarak her şey hazırlandığı için bize evet, sadece konserve kutusunda ya da pakette geliyor. Biz bunun içinde ne var bilmiyoruz. Belki balık bile değil falan.
Ya bir de akümülasyon diye bir şey var. Hani bir canlının içerisinde ne kadar bir miktar birikinti noktası var diye bir takım testler yapılıyor değil mi? Toksisite testleri deniyor bunlara. Bunlar yapılıyor. Şimdi biz şöyle bir varlığız. Diyoruz ki ya biz yaşayalım çok güzel, harika, müthiş yaşıyoruz dünyada. Bütün her şey bizim. Instagram'da follower, bir Twitter'da o bu falan filan. Ondan sonra hepimiz yiyoruz, içiyoruz, denizden alıyoruz, oradan alıyoruz, ormandan bilmemden, süpermarket gibi raflardan, reyonlardan tavukları, yumurtaları, balıkları, bilmemden etleri alıyoruz. Sonra hepimiz ne yapıyoruz? Tuvalete gidiyoruz. O tuvalette sponu çekiyoruz, sonra unutuyoruz, bay bay diyoruz, gidiyoruz.
Evet.
Ama o atıklar mesela ne oluyor? Senin belediyen, senin ülken, senin işte kasaban, kazan neyse işte ister LA'de ol, ister Amsterdam'da ol, ister orada ol, burada ol. İyi arıtma, az arıtma, arıtamama, tamamen salma gibi yöntemlerle denize bırakıyorsun.
Evet.
Sonra diyoruz ki biz ya ben bu denizden balık yiyeceğim, bu balıklar hasta olmasın, biz turizm yapalım. Bir şekilde işte görüyoruz sonuçlarını, mesela müsilaj davasına evet, gireriz zaten. Marmara Denizi'nde olanları görüyoruz şu anda. Bu bütün denizlerde, okyanuslarda oluyor. Antropojenik diye bir laf var. Siz belki duymuşsunuzdur.
Evet,
insan. Yani insanın yeryüzü üzerindeki etkisini ifade eden bir kelime. Antropojenik. İşte tam olarak antroposen çağı denir zaten bu çağa. İnsanın yeryüzünü etki etmeye başladığı ve bu etkilerden de etkilendiği çağ.
Antroposen. 1950'den yani, sonrasına diyorlardı değil mi? 1950'den sonra artık böyle bir zamana geçtik falan diyenler var. Bazıları bunun jeolojik bir şey olduğunu kabul etmiyorlar falan diye böyle bir başka bir tartışma vardı, onu da hatırlıyorum da. Evet yani
Yani
insanlık,
tatsız konular
insanlık
ama
değişiyor.
maalesef.
Evet evet
Tamamen
evet.
buralara giriliyor sonunda.
Aslında şurada bir yorum vardı. Türkiye'de su ürünleri pek fakültelere tercih edilmiyor. Pek tercih edilmiyor öğrenciler zaten diye yazmışlar. Aslında
Evet.
acaba isminden dolayı da olabilir mi? Ya marine olsaydı bana daha böyle bir artistik geliyor. Marine biology böyle.
İsminden çok şey içerisindeki artık yani o böyle tatlarda oturmuş bir takım insanlar var ya işte proflar bilmem neler falan filan onların böyle pişt, elimine olması gerekiyor. Yani çağ dışı kalmışlar yani çağ dışı kalmışlar diyeyim daha sık kelime.
Şey mi? Teknolojik yönden bahsediyorsunuz gene.
Teknolojik yönden, insani yönden, her yönden.
Anladım, anladım.
Ya bu her yerde var ne kadar kötü bir durum ya.
Her tarafta öyle yani biliyorsunuz zaten bilimdeki durumu. Onun için şey yani ben Hollanda'da gidip yapmayabilirdim doktoramı veya başka bir şekilde ülkemde devam ediyor olabilirdim.
O
Ama
zaman
olmadım.
evet yani zaten şey dediniz az önce de ya program başlamadan önce denizden geldim demiştiniz. Ne tür şeyler yapılıyor
Evet.
böyle? Sizin korumayla alakalı mı yapıyorsunuz şu anda?
Şimdi şu an biraz yoğun bir gündem var. Orfoz lüfer belgeselleri ve şu an üçüncü belgeseli yapıyoruz. Biraz da geç kaldık 1,5 ay kadar. Onun için çok yoğun bir gezi durumumuz var. Yani çekim durumumuz var. İstilacılar diye bir belgesel yapıyoruz. Üçüncü
Ah,
serinin
tam mesela evet.
işte Akdeniz'deki istilacıları konu ediyoruz. Onun çekimleri var. Farklı farklı lokasyonlara gidiyoruz onun için. Bir yandan da tabii para da kazanmak lazım. Dostlara, arkadaşlara da hizmet edip onların da arzularını gerçekleştirmek lazım. Çekimden geldik. Bir gün dinlendik. Trihandil Cup diye bir şey var Bodrum'da. Bodrum Cup, Bodrum'u bilenler bilir. Yani gerçek Bodrum'u. Türkbükü Gündoğan'dan bahsetmiyorum. Ama gerçek Bodrum'u bilenler bilir. Çok önemli tekneleri vardır. Tekne yapımcıları vardır, ustaları vardır. Onların Trihandil denen Akdeniz'in geleneksel teknesi vardır. Biz onun yarışını çekiyorduk bugün.
Balık koruma ya da deniz koruma ne anlama geliyor? Denizi koruduğunda balık aynı anda korunuyor mu yoksa balığı korumakla bunlar birbirleri elbette ki birleşik olaylar, eş anlamlı olaylar ama birbirlerini ayrı ayrı koruma diye bir olay mı var?
Yani şimdi denizlerle alakalı sömürü veya denizleri kullanma veya oradan bir takım kazançlar elde etme hadisesi yüzyıllardır, binlerce yıldır var olan bir şey. Kusto beraber biliyorsunuz böyle bir enteresan bir farkındalık oluşmaya başladı. Aslında denizlerin güzelliğine alakalı, okyanusların, resiflerin, mercan resiflerinin güzelliğiyle alakalı bir durum oluştu. Ama Kusto'nun ilk görüntülerine bakarsanız Kusto ekibi de gittiği yerde bir şekilde zıpkınlarını alıp güzellikleri çekerken yan taraftan da kendi görüntüleri içerisinde var. Balıkları vuruyorlardı. İşte orfozları, köpek balıklarını vuruyorlardı ama bir tanesini geliyorlar, besliyorlar. İşte bu orfoz belgeselinde de var, görmüşsünüzdür. Ona böyle işte bir anlam takıyorlar, veriyorlar. Ulyesis diye bir isim veriyorlar ve bu hayvanı beslemeye başlıyorlar. Ulyesis yıldız oluyor. Ve farkına varıyorlar ki aslında ya deniz canlıları da film yıldızı olabilir deyip hikaye başlıyor. Ulyesis büyük bir yıldız oluyor. Ardından işte Flipper geliyor, işte Orca geliyor, o geliyor, bu geliyor, Nemo geliyor falan gibi durumlar var. Sonra insanın etkisi çevre, ekosistemde, kıyılarda, gezegende çok fazla artmaya başladıktan sonra yavaş yavaş farkına varıyorlar ki arkadaş ya böyle bir tüketimle insan nüfusu böyle skyrocket yaparken biz bu şekilde yaşamaya devam edemeyiz. Bir şekilde limitlememiz gerekiyor. Avlayan insanı da, endüstriyel faaliyetleri de, kıyı kullanımını da, denize atılan atığı da bir şekilde faaliyetleri yani her yaptığımız insanla alakalı her etkiyi dengelememiz gerekiyor. İnsanın önüne set koymamız gerekiyor. Çünkü insan durabilen bir varlık değil. İnsan aynen virüs gibi çoğalmaya, bakteri gibi çoğalmaya programlanmış ve çoğalırken de buldozer gibi her tarafı, bütün çoğaldığı noktaları yok ederek çoğalan bir varlık. Onun için kurallar, kanunlar vasıtasıyla bir şekilde bir düzenleme yapmamız gerekiyor diye aklı selim insanlar bir takım şeyler getiriyorlar. Aslında 60'larda, 70'lerde başlayarak ilk olarak Akdeniz'de bir takım batı ülkelerinde tabii ki Amerika'sı, işte Avustralya'sı, Fransa'sı, İspanya'sı daha sonra atıyor bu lokasyonlar. Diyorlar ki ya kıyıları biz tamamen balıkçılığa kapatırsak, bazı bölgelerde sadece geleneksel balıkçılar avlanırsa, bazı bölgelerde hiç avcılık olması, bazı bölgelerde tamamen dalışa bile yasak olursa, yani zıpkıncısı, oltacısı, osu, busu, şusu, kıyıldaki işte plaj düzenlemesinden tutun ev yapımına, restorandan AVM yapımına, işte resortlardan şey yapına kadar bütüncül bir koruma sağlarsak eğer biz belli alanlarda, buralar ekosistemin bir şekilde 10 yıllar içerisinde yeniden eski sistemine, eski haline dönme ihtimali var. Hatta burada gelişen, büyüyen ekosistemde etraftaki tahrip edilmiş ekosistemlere, yani yalılara balık ve bir takım başka canlıları da gönderme şansı var. Çünkü buranın içerisinde ürüyorlar. Öbür tarafta savaş var. Aynen Suriye gibi. Bu tarafta Irak Savaşı, o tarafta Suriye, o tarafta işte Afrika'daki tepişmeler, bir tarafta işte Bosna Savaşı falan diyorsunuz, denizin içerisinde bir savaş var. Ama burası barış içerisinde. Barış içerisindeki ülkeler ne olur? İnsanlar refah içerisinde büyür, gelişir, sanata önem verir, eğitime önem verir. Aha size İsveç, Danimarka, Hollanda filan. Ama tabii bunlar tarafında işte sömürüler var tabii. Oraya gider bir tanesi Endonezya'yı sömürür, öbür tanesi Uganda'yı, öbürü Ruanda'yı sömürür. Hala sömürmeye devam eder. O eğitim, zenginlik, Batı'nın demokrasi şeklinde şey yapar. Yani bir yer barış varsa bir şekilde zenginleşir, gelişir. Aynı şey de deniz koruma alanları için geçerli olan bir şey. Hayvanlar için, balıklar için, deniz canlıları için bir barış varsa o barış orada yaşayan yerel insana da sirayet eder. Ve onlar, yani yemek yiyeceklerse oradan, turizm yapacaklarsa bunu daha düzgün, insancıl, hayvancıl, ekosistemcil yapabilirler. Güzel bir yaşam sürdürülebilirler mantığıyla kurulmuş bir şeydir. Burada İdeolojisi ve mantığı budur.
Şurada bir yorum var da, ekosistemi bozan dünyanın %10'luk zengin kesimi diye söylemiş. Yani aslında şöyle de bir durum var. Bu Somali'de falan da balık yenmiyor diye olaylar var. İşte dünyanın nükleer atıklarını oraya transfer ediliyormuş artık. O kadar kirletiliyormuş oralar. Doğal olarak balıklar da yaşayamaz duruma geliyormuş. Ve insanlar da doğal olarak denizcilikten bir daha beslenemiyorlarmış. İşte ondan dolayı da korsanlık başlamış. Bu doğru mu? Böyle bir...
Doğru. Bir dönem Batı'da da bilinmiyordu. Sonra işte Batı'nın iyi gazetecileri anlatmaya, açıklamaya başladılar. Bazı yapımlara da şey yaptı ama biz bilimci olduğumuz için, deniz hani bilimcisi, toplantılarda orada burada konuşulurken, ben Afrika'yla çok ilgiliyim. Bununla alakalı kitapları okuyorum sürekli. Afrika'da da çalıştım bir dönem. 6 ay kadar fotoğrafçılık yaptım. Çok aşığım yani Afrika'ya. Sömürü düzeninin Afrika'da ne boyutlarda olduğunu bildiğim için kimse şunu bilmiyordu. Aslında o Somali'deki korsanlar tamamen kıyılarını Norveç gibi, işte Batı toplumlarındaki büyük filolar gibi, Çin gibi filoların gelip kıyılarını talan etmesi sonucunda insanlara yiyecek hiçbir şey bırakmaması, tamamen yok edilmesi kıyıların, oradaki işte şeyin, stokların, balık stoklarının tamamen ezilmesi, tahrip edilmesi sonucunda bir şekilde savaş lordlarının ellerine düşüyorlar. İşte insanlar da survive edilmek için ne yapsınlar? Yapacak bir şey kalmıyor. Benzin bidonlarını alıp basıp gidip 100-200 mil açıklara gidip başlıyorlar şey yapmaya, korsanlık yapmaya ve oradan para kazanmaya, orayı soyarak, rehin alarak falan. Aslında... Ama bu halen devam ediyor. Yani bizim...
Aslında bu şeyden geliyor yani, evet, batılı insanların ittirdiği bir sonuç yani bu. Aslında adamlar biz korsan doğduk demiyorlar ama şu anda doğal olarak kim bilir kaç yıldır korsanlık yapıyorsa bu insanlar, korsanlık da artık meslek haline gelmiştir onlar için de. Yani bu Batı'nın aslında ittirdiği bir meslek. Aynen, kendi kendine vuran bir olaya dönüşmüş oldu. Aslında burada şöyle bir soru da ortaya çıkıyor. Biz hep böyle, hatta babam derdi ya, denizde balık mı biter falan diye böyle bir muhabbet olurdu da. Ya, denizde balık biter mi gerçekten? Ya balıkçılık ölür mü?
Bitiyor. Yani lütfen senin izleme fırsatı bulursanız Blue TV'de. Aslında anlatmaya çalıştığımız bu endüstriyel balıkçılığın ne boyutta yapıldığını ve nasıl zarar verdiğini anlatmaya çalıştık Lüfer'de. 4 sene önce bundan, yani Seaspiracy var şu anda Netflix'te, işte evet, dünyayı evet, kasıp kavuruyor. Evet. Bu sene evet, çıkmış evet. Bir belgesel. 4 sene önce yaptık bunu. Çok kaderdir, belki başka yerlerde olsaydık o belgeselin farklı bir noktasını biz yapıyor olacaktık. Aynı şeyleri anlatıyoruz. Aynı düzeni anlatıyoruz aslında bakarsanız. Seaspiracy'de biraz daha duygu yükleyerek, biraz daha işte duygularını, insanların duygularını böyle şey yaparak, Hoplatarak, evet, evet, zıplatarak, böyle biraz atarak. Yani Moore'un belgeselleri vardır bilirsiniz. İşte Fahrenheit, işte 9-11, My Favorite Weapon falan gibi böyle bir takım belgeseller vardır. O belgeselcilik tarzıydı. Amerikan tarzı, işte şey yaparak, egzecere ederek bir takım şeyleri, ama altyapısında da doğru şeylerden bahsederek bir belgeselcilik. Orada da görmüşsünüzdür zaten olanları, durumu. Tamamen gerçek. Birçok noktadan eleştiri gelse de ben oldukça gerçekçi bir belgesel olduğunu düşünüyorum. Ya ben şu... böyle bir şey yapmazdım ama bir yandan da.
Yapmazdınız. Ha. Şey de var yani, ben de aslında izlediğimde bayağı, beni de bayağı böyle, ya gerçekten mi ya, bu böyle olmaması lazım. Hemen şeyi soruyorlar. Ben de hemen açayım.
Evet, Seaspiracy. Peki hocam.
Seaspiracy mi yoksa Seaspiracy mi? Conspiracy'nin başına sea mi eklendiğini düşünüyorsunuz yoksa Seaspiracy mi olarak okuyorsunuz siz? Çünkü
ya ben de önce Seaspiracy zannettim. Sonradan anladım ki Conspiracy'den geliyor
ya
aslında.
Ya o zaman öyleyse, bak geçenki programda da aynı şey yapmıştım da, o zaman niye Conspiracy, yani C'yi sona eklese, madem C'yi aynı şeyin içine ekleyeceksin, çok daha güzel bir başlık olurdu.
Aa evet, vallahi bu daha iyi
Conspiracy
fikir ya.
Conspiracy olarak yapsaydı yani. O S-E-A'yı en sona koysaydı daha ya güzel olurdu bence ama.
Ya Umut, bir şey söyleyeceğim. Adamlar Netflix'te yani iki tane belgesel var. Baktığımız zaman denizlerle alakalı herhalde 100 milyon falan izleyicisi var. Adamlar ne yaptığını biliyor bence bu kadar. Yani oradan bakmak gerekiyor, okumak gerekiyor.
Sen kimsin diyorsun?
Söz düşmez. Yani ben de keşke ulaşabilsem, anlatabilsem. Adam yani bir şekilde yapmışlar. Onun için diyecek bir şey yok. Peki, demek ki doğrusunu yaptılar. Yani bir sürü şeyini eleştirebilirim. Ama ben bu belgeselin arkasındayım. Açıkçası My Octopus Teacher'dan daha fazla arkasındayım. Öyle değil.
Evet, sanki o tek bir canlıya odaklı.
Nedenini söylemiyorum. Belki sorarlar orada.
Peki. O zaman soru bekliyoruz bu konuda.
O zaman soru bekliyoruz.
Hocam bir şey soracağım. Şimdi mesela bu artık global warming vesaire falan gibi insanlığın dünyayı değiştirmeye çalışıp da kendisinin etkilendiği olaylar artık geri dönülemez boyutlarda. Peki sizce bu eksesif ses geliyor değil mi?
Geliyor.
Bana gelmiyor.
Ses gitti mi?
Eyvah, ben deminden beri kendi kendimi konuşuyorum.
Ya ben...
Hocam.
Ben Emre'den hiçbir şey duymuyorum. Senden duyuyorum ama Emre'den
benden duymuyorum.
Evet, aynen öyle. Belki gelir. Hatta sen beni direkt yok edip ikili de devam edebilirsiniz. Şimdi ben yayında ne yapacağım? Duracağım çünkü.
Vay arkadaş, şansa bak. Of, neyse, ikili devam ediyoruz o zaman. Tamam hocam. Denizde balık biter mi demiştik. Ve balıkçılığın ölmesi gibi bir durum olabilir mi demiştik.
Yani balıkçılığın ölmesi gibi durumdan öte, yani biz insan olarak nereye gidiyoruz, ne taraflardayız, nasıl bir yaşam sürmeye devam edeceğiz, daha başka bir soru olur. Yani kaç nüfusumuz olacak, dünya ne kadar insan nüfusunu kıyılarda tolere edebilecek, bir şekilde insanlar göç etmek durumunda kalacaklar mı? Çünkü kıyıyı da ettikleri, denize etkileri sonucunda... farklı bir yaşam noktasına gitmek zorunda kalacaklar mı? Bu kadar esin, denizden elde edilen besin ki baktığımız zaman yaklaşık olarak 1 milyar insan net bir şekilde denizden yaşamını idame ettiriyor. Ya avlanarak, ya işte turizm sayesinde, ya denizden, okyanuslardan avladıklarını satarak bir şekilde denizden geçiniyor. Yani biz yaşamımızı devam ettirebilecek miyiz noktası çok daha önemli soru. Çünkü balık noktasına baktığımız zaman denizlerde, okyanuslarda %90 oranında büyük balıkları, hani işte bu kılıç balığı, işte o orkinos falan gibi bahsettiğimiz balıkları tüketmiş vaziyetteyiz. %50 ve daha fazla miktarlarda da balık stoklarını tamamen elimine etmiş vaziyetteyiz.
%50 mi?
Dünya genelinde. Yani %50, hatta daha geçen miktarlar var. Tabii ki ben şu an genelliyorum ama sürdürülebilir olmaktan çıkmış vaziyette balıkçılık. Bütün dünya ekosistemlerinde, okyanus ekosistemlerinde. Onun için hani farkına varmadığımız bir nokta var. Ve işin ilginci, kitleler bunun farkında değil. Gezegendeki etkimizin ne olduğunu farkında değiliz ve sanki hep böyle yaşayacakmış gibi bir durum içerisindeyiz. içerisindeyiz. Sanki bizim bildiğimiz hayat hep bu şekilde devam edecekmiş gibi. Dedelerimizin, babalarımızın hayatı hep böyle devam edecekmiş gibi görüyoruz ama hani iklim değişikliği de görüyoruz zaten etkileriyle. Her ülkede, her kıtada yaşanmaya başladı ve o yaşam, üzülerek söylüyorum ki, devam etmeyecek, edemez bu şekilde. Bu kadar insan ve bu kadar tüketim varken, bu kadar etki varken edemez maalesef.
Peki şöyle bir şey olabilir mi? Yani bazı insanlar şunu düşünüyor olabilir mi? Evet, yani denizlerde, kıyılardaki balıklar bitiyor ama acaba ne bileyim okyanus, biz de buradan tutamıyorsak okyanustan tutarız diye düşünen, böyle ya biz nasıl olsa bunun kaynağı çok büyük, oradan gelir falan diye düşünen insanlar var mıdır acaba? Ondan dolayı olabilir mi?
Var
ki,
mı tabii
okyanustan, var tabii. Okyanustan topluyoruz değil mi ama? Okyanuslara zaten açılabiliyor değil mi gemiler?
Her yerinden, derin denizlerden, kıyılardan, hiç böyle adını bile duymadığımız koruma alanlarından, adalardan. Yani Çin'in mesela öyle bir balıkçılık filosu var ki gezegenin her tarafından toplamaya çalışıyor. Ve işte kaçak gemilerle, hatta bazıları kaçak işçi, köle işçi çalıştırarak. Öyle gemiler var ve süper gemiler var. 150-200 metre boyunda denizin en derin yerlerinden 3000-4000 metreden ağlar çekebilen, işte 300-400 metrelik gemiler olan gemiler var. Uzunlukları. Hani baktığımız zaman öyle bir filo var ki dünya denizlerinde, Çin'e uğramadan mesela devam eden veya İspanya'ya uğramadan devam eden. Türkiye'de de öyle. Moritanya'yı talan ediyoruz mesela şu anda, balık kalmadığı için bizim denizlerimizde.
Bizim Türk tekneleri, tekne değil de yani gemileri Moritanya'ya kadar gidiyorlar, oradan balık getiriyorlar.
Evet. Ve öyle bir balık alıyorlar ki bir seferde veya işte şeyde kaçak maçak köçek işte veya şey vererek, rüşvet vererek veya para hakkını alarak, ama tabii hırs bürümüş vaziyette. Yani yeni tekne koyanlar, 50 metre 60 metre tekne yapmaya çalışanlar fark ettiler yani okyanuslarda daha büyük bir av var. Ya yani ben bunu avlarsam İspanya'ya, oraya buraya şeye satarım, Avrupa'ya satarım diyerek böyle bir endüstri var yani Türkiye'de. Zaten orkinostan dolayı vardı. Büyük şirketler var, orkinosçuluk yaparak kota alıp Japonya'ya gönderen büyük karlı şirketler var. Tabii orkinosun da çok azalmış vaziyette şeyleri, sayıları.
Zaten şeyde de, Orfoz'da da ondan bahsediyordunuz değil mi? Yani Orfoz'da da Akdeniz'deki Orfoz'un bitmesinden bahsediliyordu, azalmasından. Erkeklerin...
Yani Orfoz, Umut'un bir sembol aslında hani baktığın zaman. Yani Orfoz olmayabilirdi o. İstavrit de olabilirdi. Laos da olabilirdi. İşte İstakoz da olabilirdi. Akdeniz foku da olabilirdi mesela. Hani o bir sembol. Çünkü Orfoz sembol bir canlı Akdeniz için. Onun için Orfoz oldu.
Orfoz'un da fotoğrafını göstereyim. Ya ben açıkçası sizin programa kadar bilmiyordum Orfoz'un ne olduğunu. Baya baya büyük bir balıkmış. Ben suyun altında görsem korkacağım bir canlı. Biz yani normalde sofralara giren bir balık aslında bu. Yani Türk sofralarına giren bir balık değil mi?
Yani Ege'de, Akdeniz'de eskiden bilenin veya işte zıpkınla, oltayla ilgisi olan veya meyhane kültürü olup da büyük balık ısmarlamaya çalışanın, işte 80'lerde 90'larda giren bir balıktı. Evet, yani avcılık yapanlar bilirdi balığı. Çok büyüdüğü için tabii çok büyük hedef. Predatör bir avcı. Avcıdır kendisi. Onun için korkusu yok. Korkusuz olduğu için böyle çok büyük balığı zırt diye inip, eğer nefesiniz ve şeyiniz varsa, yeterli ekipmanınızı alabiliyorsunuz.
Aşağıda yaşıyorlar.
Avcı olunca tabii. Aşağıda mağarasında, kendi işte yaşadığı yaşam alanında yaşayan avcı bir balık olduğu için bir şekilde rahatlıkla, iyi bir avcının kolaylıkla avlayabileceği bir balık.
Ya aslında burada biraz daha şu sorular benim aklıma geliyor da, yani şeye, yani aslında konunun başlığına göre de, yani okyanusları Mars kadar bilmiyoruz muhabbetine de geri dönersek, yani okyanusların altında birçok canlı var. Gerçekten hala bilmediğimiz canlılar var değil mi? Hala yani...
Olmaz mı?
Yani türünü mı? Bilemediğimiz, türünü bile herhangi bir kenara listeleyemediğimiz canlılar var değil mi şu anda?
Yani derin denizleri araştırmış vaziyette değiliz. Ancak submarinler iniyor, insanlı insansız, ve işte bir saat, iki saat ne kadar kalıyorsa kalıyor. Onlarda gördüğümüz kadarıyla bir takım şeyler, onların topladığı kadarıyla yeni yeni canlılar geliyor. Taksonomik olarak, sistematik olarak sınıflandırılıyor. Veya işte derin denizden gelen balıkçıların attığı 2000-3000 metre atılan ağlardan gelen canlılara bakıyoruz. Ama canlı skalası sürekli artıyor. Misal 1970'lerde ben işte uzay araştırmalarıyla ilgili olduğu için zaten işin de bu olduğu için çok iyi bilirsin. Hani fotosentez diye bir durum vardır.
Evet, evet.
Ama kemosentez olduğunu işte Colorado'daki o hot springs noktalarında, geyserlerde olsun. Ardından da denizin dibinde Atlas, Great Ocean Ridge denilen Atlas Okyanusu'nu ikiye yaran,
evet,
2000'lerde, 3000'lerde böyle kayalıkların olduğu ve oradan gazların çıktığı ve orada kemosentez yapan bakterilerle bir şekilde resip oluştuğuyla alakalı bir durum var. Ve orada farklı bir yaşam var ve çok zengin bir hayat var. İşte biz bunu mesela 70'lerde, 80'lerde öğrendik misal. Hani bunun gibi neler var acaba? Ne gibi farklı ekosistemler var bilmiyoruz.
Burada
nasıl
da
kıtalar var, çökmüş, ilmiş.
Evet, burada da bir soru var zaten. Soru değil de yani, sizce Mariana Çukuru'nda garip denebilecek deniz canlıları mevcut olabilir mi demiş. James Cameron'ın bir belgeseli vardı. Yani izlemeyen varsa onu kesinlikle tavsiye ederim. Hem bir şeyin yani, hem böyle bir misyonun nasıl, yani bizim uzay misyonları gibi adam denizin altına misyon hazırlıyor. Araç hazırlıyor ve o araçta aşağı iniyordu ve orada çok güzel, çok farklı farklı şeyleri çekiyordu.
Bu soruyu soran arkadaş sanırım bu bir tane film var. Filmin artistini unuttum kim olduğunu da, aksiyon filmlerinin vazgeçilmez kellerinden, kel ve sevdiğimiz oyuncularından bir tanesi. Mariana Çukuru'nun altında bir gölge tabaka, onun altına girip bir şekilde Megalodon shark dediğimiz, hani bu Great White Shark'ın 3-4 kat büyüğü olan,
Sanırım izledim, evet.
onun üzerine gelmiş bir
Öyle.
soru galiba. Öyle bir film var çünkü, fantastik. Megalodon Shark'ın o bulut tabakanın altında yaşadığıyla alakalı ve sonra da bir şekilde insanın orayı açıp insanları takip edip avlamasıyla alakalı bir filmdi.
Ya bir dakika, burada zaten sorularımın arasında da vardı. Deniz canlıları genelde karanlıkta mı kalmayı seviyor? Hatta denizin içerisinde, ya da denizin ya da okyanusun karasının altında yaşayan canlılar da vardır, değil mi? Hani bizim normal karanın altında yaşayan köstebekler, yılanlar gibi, denizin karasının altında da, tabanının
Evet.
altında da yaşayan ve hiç yüzeye çıkmayacak canlılar vardır mı? Var mıdır?
Besin varsa, mikroorganizmalar varsa, bakteriler varsa her tür ekosistemde yaşayan canlı vardır haliyle. Yani bu denizleri, okyanusları tamamen çektiğimiz zaman altında bir tabaka var. Bu tabaka kumdan, taşlardan, işte çakıllardan, farklı farklı habitatlardan oluşuyor. Bunun altında mikroorganizmik bir yaşam mevcut. Tabii ki bunun bir bölgesine inip de orayı delerek aynen köstebek gibi yaşayan solucanlar, tüplü kurtlar gibi canlılar var. Aynı şekilde yani deniz tabanının hemen yukarısında yaşayan canlılar var. İnsanlar şey hayvanlar karanlığı daha mı çok seviyor diye sormuşsun sanırım. Farklı farklı yaşam sistemleri var. Bir kısmı mesela tamamen geceleri aktif oluyorlar. Bunlara nokturnal
Aa, nocturne, evet.
canlılar deniyor. Gündüz aktif olanlar var, gece ve gündüz aktif olanlar var. İkisini de tercih edebilenler var. Derin denizde yaşamaya bir şekilde uyumlanmış canlılar var. Mesela ne yapıyorlar? Aynen mağara ortamında olduğu gibi renklerini kaybediyorlar. Gözler çok enteresan, ışıksız ortama alışkın bir şekilde şey oluyor. Kendi bedenlerinden bir takım ışıklar yayabiliyorlar gibi farklı farklı taktikler kullanarak avlanmaya ve avcılardan kaçmaya çalışıyorlar canlılar.
Yani peki karanlıkta özellikle gözleri falan olmuyor o zaman, değil mi? Ya da gelişmiş
Var
olmuyor.
ama çok az ışığa duyarlı bir göz sistemi gelişiyor canlılarda. Gözler çok büyüyor. O tamamen en az ışığı bile alabilecek bir detay noktasına gelebilmek için veya gözler
Ha,
işlevini
tabii.
kaybediyor. Işığı sadece hissedecek kadar şey yapıyor. Çünkü güneş ışığı artık ulaşmıyor işte belli bir metre altındaki derinliklere. Onun için canlıların da işte form değiştirmesi gerekiyor. Buna uyumlanması gerekiyor. Kendine bir şekilde o noktaya şey yapabilmesi gerekiyor. Vücudunu, bedenini, gövdesini, gözlerini.
Ya yine aynı hep böyle şey düşünüyorum da, böyle bazen böyle düşünüyorum da, yani bunlar bu karanlığın içerisinde ne yapıyorlar bu kadar, neredeyse hiçbir şeyin olmadığı, hiçbir şeyi göremedikleri, hiçbir şey, sadece yaşamak için bir şey yapıyorlar, yani yaşamaya çalışıyorlar orada, özellikle karanlığın ortasında.
Misal bir örnek vereyim. Umut, sana bir örnek vereyim. Hemen ülkemizden bir örnek vereyim. Akdeniz foku diye, Monocus monocus diye dünyanın en büyük fok türü yaşar Türkiye'de ve Akdeniz'de. Sayıları yaklaşık 500 kadar kalmıştır bütün Akdeniz genelinde. Türkiye'de ise 50 tane olduğu düşünülüyor. Benim bu işlere girmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi, ben ODTÜ Sualtı topluluğundan çıkışlıyım. ODTÜ mezunuyum. Ve benim hayatımı değiştirdi buraya girmek. Çünkü Gökhan Türe gibi, işte vefat eden Gökhan Türe abimiz gibi bir takım insanlar amatör bilimi, denizleri, su altı araştırmalarını, deniz canlılarını korumayı anlattılar bize. Ve yani bunun egzotikliği, o denizlerin altına girip dalışlar yapıp hiç kimsenin bilmediği canlılarla karşılaşma, onları inceleme, su altındaki batıkları inceleme falan gibi noktalara girdik. Ve bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de bu gençler o dönemlerde 80'lerin ortasında baktıkları zaman ya dediler ki ya bunlar, bu ekosistemler yavaş yavaş etki oluyor, etki altına giriyor. Karetsalar olsun, işte Akdeniz fokları gibi canlılar çok az kalmış vaziyette, bizim bunları hemen korumamız gerekiyor diye. Yani düşünsenize, enstitüler, devletler, işte kıyıdaki belediyeler kimse korumazken bir takım üniversiteli gençler toplanıyorlar. Topluluk gidiyor abi, ODTÜ'den bir topluluk gidiyor. Diyor ki işte Fethiye'ye, diyor ki Dalyan'a, ben karetaların kumsallarını koruyacağım. Oradaki belediyeyi, oyu buyu, işte fonlar buluyorlar. Yurt dışına fonlar şey yapıyorlar, başvuruyorlar. Foça'da da bir bakıyorlar, burada foklar var. O sırada balıkçılar düşman kesilmiş foklara. Foklar vuruyorlar, ağzını zarar veriyor diye. Bizden fazla balık yiyor diye. Mesela Karadeniz'deki balıkçı da hep Yunus'a düşmandır. Yunusları vururlar. Çünkü çok fazla balık alıyor diye, bir sürü balık yiyor diye düşmanlardır. Halen de düşmanlardır. O bir gelenektir mesela, endüstriyel balıkçının bir şeyidir. 80'lerden itibaren Yunus avı yasaklanmıştır. Eskiden Yunusların yağlarından yararlanıyordu. Ciddi şekilde teşvik alıp mermi alıyorlardı, fişek alıyorlardı ve bir şekilde Yunusları da avlayıp ikili kazanç elde ediyorlardı. Hem Yunus'un avladığı balığa göz dikip hem de Yunus'tan bir şekilde istifliyorlardı ve bunları satıyorlardı. Onun için çok büyük kazanç, gelir kaynağıydı bu. Hatta Yaşar Kemal 1960'larda Deniz Küstü adlı romanında Marmara'nın her tarafının kan dolmasıyla, işte bütün gökyüzüne dumanların yayılmasıyla alakalı çok önemli dizeler yazmıştır Deniz Küstü romanında. Akdeniz fokuna dönecek olursak, işte bu öğrenciler gidiyorlar Foça'da, balıkçılara seminerler veriyorlar, anlatmaya çalışıyorlar, kovuyorlar, geri dönüyorlar, bir şekilde dost oluyorlar, beraber rakı içiyorlar, muhabbet ediyorlar falan derken, ya bu hayvanlar size zararlı hayvanlar değil, bakın bu hayvanlar çok önemli canlılar, bunlardan 50 tane kaldı, korumamız gerekiyor. Yani siz bunu korursanız, bakın buranın sembolü zaten fok, fokai, yani geçmişten baktığımız zaman mitolojik dönemlerden beri
var olan
beri foklar, işte Yunan mitolojisinde işte sirenler vardır, işte şeyler vardır, deniz kızları vardır. Bu deniz kızlarının foktan türediği düşünülür. Yani aslında fok görüyor, denizci bir şekilde onu deniz kızı zannediyor.
Ve
onunla birleştiriyor. Yani hani böyle hikayeler vardır. Bu foklar çok önemli, bunlar turizm geliri olur falan filan diyerek bunları ikna ediyorlar ve yavaş yavaş koruma faaliyetleri başlıyor, fonlar alıyorlar ve bu hayvanları korumaya çalışıyorlar. Şimdi fokun çok enteresan bir özelliği var. Memeli bir canlı. 3,5 metre boyuna gelebiliyor erkeği. Ama o kadar insandan kaçmak durumunda kalmış ki, çünkü üreyebilmesi için iyi suyun olduğu, karalarda yeterli balığın olduğu bir takım ekosistem habitatlara ihtiyacı var. Vahşi yaşam habitatlarına ihtiyacı var. Ama biz kıyıları tamamen talan etmiş olduğumuz için birçok yerde işte resort koyuyoruz, tatil köyleri koyuyoruz, kooperatifler koyuyoruz. O kooperatifi başlatan kimse zaten aklına tüküreyim. Bir şekilde resortlar oydu buydu, atık sistemleri falan filan derken biz kıyıları etkiliyoruz. Bunlar ise büyük savaşçılar vererek Foça'da, Karaburun'da bir takım noktalarda fokların korumayı başarıyorlar günümüze kadar. Ama büyük baskı var mesela. Biz geçen hafta işte bir yere gittik Ege'de, İzmir'de. Fok mağarasının içerisine girdik arkadaşlarımızla. Fok mağaraya çekilmiş durumunda. Mağara yaşamak zorunda. Orada üremek zorunda. Çünkü artık eskisi gibi ortamda olamaz. Üreme baskısı altında. Ve mesela çok ilginç bir detay vardı arkadaşım. 10 tane fok doğuyorsa bir tanesi sadece erkek oluyor. Diğer 9 tanesi dişi oluyor. Çünkü doğal bir baskı yapıyor. Dişi olsun diyor ki daha fazla üresin, soyu kurtulsun canlının. O erkek her birini döllüyor. Ve dişi o panikle, bir şekilde biyolojik panikle erkek yapmıyor ama dişi yaratıyor. Biz o mağaranın içerisine girip foto kapanlardaki pilleri değiştirdik, katları aldık. O katlardan erkek çıktı, çok heyecanlandı bizim arkadaş. O erkek falan filan yaptı, bunu anlattı. Benim çok hoşuma gitti, bir yandan da çok üzüldüm. Ama çok enteresan, intim bir detay var. İşte Kanarya'nın alt tarafında bir adalar topluluğu var. Burada işte en büyük o fok kolonisi, 200 tane foktan oluşan bir koloni. Burada çok iyi korunduğu için oradaki foklar sahilde yan yana diziliyor. Kütahya porselen gibi devirmişler. Baba atıyorlar böyle. Bir tarafa, bir bu tarafa mutlular. Ama bizdekiler insandan kaçmak için hatta bir takım teknikler geliştirmiş vaziyetler. Aynı mağazayı kullanmıyor. Farklı bir tanesine gidiyor. Gündüz girecekken gece gidiyor. Gece girecekken 100 kilometre ötedekine gidiyor falan gibi. Çok zekice taktikler uyguluyorlar. Oyunlarını devam ettirebilmek için.
Bunlarda böyle şey oluyor demek ki. Ya bunların 50 tane kalması. Bunları nasıl sayıyorlar peki, bu kadar az olduğu? Yani saklanmış bir yerlerde bir yerlerde olamaz mı? Koskoca deniz sonuçta.
Tabii ki olabilir. Sayıları tam olarak bilinemez ama tahmini bunlar. İşte fotoğraflardan tanımlamayla bunlar listeye giriyor. İşte isimler veriliyor. Şu bu habitatları biliniyor. İşte şu kadarlık alanda yaşıyorlar diyerek o işte üzerindeki beleklerden, izlerden, çeşitli yara izlerinden tanımlamalar yapılıyor.
Bildiğin insan tanır gibi o folkları da tanıyabiliyoruz aslında.
Aynen.
Zaten 50 kişi diyorsun. 50 kişinin de ismini isim verip ezberleyebilirsin. Diyebilirsiniz.
Hmm. Aynen öyle. Ama yine de o kadar kolay değil yani. Çok, çok ciddi çabalar var işin içerisinde. Mesela şunu konuşuyorduk. Hani yer gelmişken şunu anlatmaya çalışayım. Şimdi bu insanlar, arkadaşlarımız, dostlarımız 80'lerin ortasında, 90'ların başında başlamışlar çalışmaya. Eski yöntemlerle mesela gidiyor önemli doğal alanları, kıyısal alanlar deyip kitap yapıyorlar. 600 sayfalık kitap yapıyorlar. Ortaya koyuyorlar buralar korunsun diye. Gidiyorlar sen söyle sürekli dilekçeler veriyorlar. Kıyılardaki yapıları, kaçak yapıları yıkmaya çalışıyorlar bu habitatlarda kurmaya çalışan. Mesela biz gittiğimiz zaman bu fokların inanılmaz güzel bir koylar var. Dağlık alan olduğu için korunmuş. Adamın bir tanesi bir bakıyor, bir tanesi alıyor hemen. Onların üzerindeki şeyden adını unuttum. Konteynerden bir ev yapıyor. Hani öyle bir şey var ya, %5 tarım arazisi olsun bu su falan deyip oraya konteyneri koyuyor. Aşağıda merdivenini koyuyor. İşte belediye yıktırıyor. Bunlar ihbar ediyorlar. Dilekçeler veriyorlar. Binlerce dilekçeleri var. Adam 2 sene sonra geliyor veya başka bir tanesi, yeni bir tanesi koyuyor. Yani yılmış vaziyetteler. Altlarından gelen insan yok bunu devralacak. Herkes Instagram'da, Twitter'da, orada burada. Ben nereye gideyim? İşte dünya ölüyoruz falan yapıyor. İşte Greenpeace'e buna bir maneye katılalım diyor. Orada çocukları, heyecanlı insanları. Bir sürü insan zaten doğayı seven insanların, güzel gençlerin veya insanların %99'u işte şehir hayvanlarını kurtulalım. İşte kediler, köpekler falan noktasında. İşte Moda Cadde'de 152 tane insan aynı şekilde böyle tavaf ediyor. Herkes mama bırakıyor. 12 tane insan aynı yere mama bırakıyor. Kediler, köpekler böyle geziyor. Hayvan aşırı yemekten. Yani çok güzel kurtarıyoruz falan ama orada 2 tane adam 30 senedir mücadele veriyor. Kimsenin katkısı olmadan, kimseden para gelmeden. Sizin adınızda, bizim adımızda bu kıyıları koruyorlar hiçbirimiz bilmeden ve sosyal medyayı bilmedikleri için.
Kimsenin haberi olmuyor.
Yapabiliyorsun, yapabilen insanlar var. Kimsenin haberi olmuyor. Ve güzel gençler de işte koruma deyip aslında survival noktasında kendi şeylerini, ırklarını büyük miktarda kurtarmış canlarla ilgilenmekten, şehir hayvanları ile ilgilenmekten saniyede böyle sayaç gidiyor. Bir canlı, iki canlı, üç canlı, dört canlı, 10, 100, 20, 1000 falan derken orada yok olan canlılar var. Kimse ilgilenmiyor. Habitatlarla, ekosistemlerle, kıyı alanlarıyla. Esas mücadele orada. Çıkın abi şehirden. Çıkın abi onu koruyun. Çıkın sulak alanı koruyun. Çıkın kıyıları, ormanı, gölleri koruyun. Bırakın şehirleri. Şehir yaşamı bizim bozduğumuz alanlar zaten. Orası geri dönmeyecek. Yani bir katliam olur, deprem olur, yok olur. Ancak doğru geri alır. Ama öbür tarafta bir mücadele var. Orada 50 yaşında canlı insanlar mücadele veriyor. Gençler gelmiyor. Evet. İnsanları. 10 kişiye anlatamıyorlar dertlerini. Ama bekliyorlar. Yani ya birileri gelse de bizden devralsa, biz öğretsek bu işleri diyerek yani mükemmel işler yapıyorlar ama dönemleri geçti, devirleri geçti, anlatamıyorlar dertlerini. Zaten işte biliyorsunuz hükümet, devlet bu şekilde. Hani ona değer veren, şey yapan bir devlet de yok ama onlarla da mücadele ediyorlar. Çünkü halen işte mahkeme dilekçe hadisesi, devlet işleyiş devam ettiği için yapabiliyorlar bir miktar.
Zaten
8 tane yer gidiyorsa 2 tanesini, 1 tanesini kurtarıyorlar.
Evet, zaten bu korumayla alakalı aslında birkaç sorun vardı da çok sesiniz takılıyor diyorlar. Hocam ne yapalım biliyor musunuz? WhatsApp'tan konuşalım. Ne kadar derine inebiliyoruz bugüne kadar? Öyle bir soru vardı.
Abi, yani 11 bin metreye kadar inmediniz. Siz de sordunuz işte şov mu bu, şov mu? Veya bildiğimizde bilmiyorlar. O noktadan bir takım örnekler topladılar. İşte 3 sefer, 10 sefer, ne kadar seferse inildi. Ama çok fazla değil yani. Birinin parmaklarını geçmiyor. Partilerin farklı lokasyonlarda iniliyor. Ama sonuçta ne kadar imkanınız varsa, fonunuz varsa ve deniz altında varsa çok az inildi. Yani çok az araştırılıklı denizin dipleri, derin denizler. Aynen aslında sizin işte programa belki şey olur. Ay üzerinde ne kadar araştırılıklı? Ben sana sorayım. Ne kadar araştırılıklı ayın mesela? Veya Mars'ın, ay demeyelim. Mars'ta ne kadar mesela bir alan tarandı?
Mars'ın hepsi tarandı. Sadece...
Ama fiziksel olarak yani...
Ha, fiziksel olarak yok canım. Fiziksel olarak çok çok çok çok yok yani. Fiziksel olarak daha
şey olmasa hani biz buna teleskoplar eşliğinde veya işte süper lenslerle şeylerle göremiyor olsa bir miktar tarandı diyorsun değil mi?
Evet evet.
Bu bizim teleskoplar veya gözlem niteliğindeki araçlar kullanılmamış olsa sadece işte bodoslama shuttle'la gidilmiş olsa ve orada gidildiği kadar.
Ha tabii. Ne kadar taranmıştır? Yani sanırım bir tanesi işte 40 kilometre falan gitti. Yani ötekisi de 40 kilometre gitmiş olsa. Yani bir 100 kilometre kare falan diyelim yani.
100 ölçüde baktığınız zaman çok... milyarda biri, trilyonda biri falan mı?
Tabii canım yani çok çok az.
O zaman o kadar bile değil. Deniz tabanına baktığınızda.
Şey...
denizaltılar koyalım, sualtı robotları koyalım, petrol boru hatlarındaki işte sistem cihazlar falan da hepsini koyalım. Kolay evet. Değil yani. Oraya gidiş de kolay. Oraya gidiş de kolay değil.
Oraya gidiş de kolay değil. Ya okyanusun altına bir rutin artık böyle seferlerin şey yapılması bir ticarete mi gereksinim duyuyor acaba? Yani böyle ticari yani, olarak hani aya gidiş hep böyle bir muhabbet vardır işte uzaya çıkalım işte parasını verelim de uzaya gidelim. Aynı şekilde okyanusların gerçekten bayağı derinlerine gitmek için böyle turistik seferlerin başlaması gerekebilir mi?
Ya inşallah gitmeyiz. Yani şu anda nereye gidersek
batırıyoruz.
O tıkadığımız için şeyine, akciğerlerine inşallah gitmez insan diyorum. Çünkü gittiğimiz yeri mahvediyoruz. Ya Mars'ı da mahvederiz. Mars'ı da bir çöplük denizine şey yapabiliriz, çevirebiliriz bir şekilde. Yani uzaya gideceğiz diyoruz ya. Uzay işte yeni gezegenler bulacağız. Yaşasın. Oraya da gideceğiz, göreceğiz. İşte yeni organizmalar, canlılar falan. Bizler mesela yani insanlar heveslerle güzel yapıyorlar ama insan ırkı, insanoğlu oraya giderse ne yapar noktasını merak ediyorum. Yani hep uzaylılardan korkuyoruz ya işte şey formlar, gelişkin formlar, bizi öldürecekler, bitirecekler falan ama ya insandan daha ürpertici ve yıkıcı bir yaratık var mı noktasını hayal ettiğim zaman işte ben de izliyorum o katastrof filmlerini, uzay şeyler geliyor canlılar öldürüyorlar insanları falan çok korkuyoruz ama ya biz hepsinden daha korkuyoruz galiba.
Evet.
Şöyle bir baksanıza canlılar organizmalar olarak hani insanlar nasıl görünüyordur acaba? Yani o tarafa işte, böcek olalım, işte kedi olalım, balina olalım, maymun olalım, fil olalım falan kaplan o bu şey bakalım bir insan nasıl görünüyor?
Ya onlar için herhalde en vahşi canlı olarak gözüküyoruz.
Çok saçma sapan işte B klasmanında bir filmdi. Böyle bir geminin içerisinde böyle bilim yapan bir geminin içerisinde bir takım insanlar vardı. Ve bu insanlar işte bir araştırma yaparlarken tam denizin ortasında bir şekilde antenden uzaydı. Bir organizma antenden geliyordu. Elektronik sistemleri, bütün dijital sistemleri ele geçiriyordu. Tek tek insanları öldürmeye başlıyordu. Bu insanlar ölüyor, işte bir şekilde o elektrik işte hatlarından oradan buradan saçma sapan şeyler oluyor. Bütün yok ediyordu geminin içerisindeki personeli. Sonra iki kişi kalıyordu, bir tane kadın bir tane erkek. Kumanda odasına varmayı başarıyorlardı. Orada bir bilgisayar var, orada DOS sistemi var. DOS sistemi içerisinde bir şekilde komünikasyon kurma şansları oluyordu bu organizmayla. Yazıyorlardı, niye bizi öldürüyorsun? Onun cevabı işte bekleniyor orada yazar ya yeşil yeşil yanan böyle. Çünkü siz virüstünüz yazıyordu.
Gezegenin virüsü.
Hani cevap buydu. Hani o kadar kötü bir film ki çok kötü bir filmdi ama öyle felsefik bir şeydi ki hani o cevap. Onun için yani ben açıkçası biraz insan ırkından şey yapmış özellikle. Çok optimist bir insanım. Bunun için zaten mücadele veriyorum. Kitaplar, filmler, belgeseller yapmaya çalışıyorum. Belki bir şeyler değişir mi diye ama insan ırkı yani var olduğundan beri galiba problem ya. Bir şekilde yok etmek için programlanmış gibiyiz.
Ya da kendisi yaşamak için başkalarının yaşamlarını çok umursamayan mı diyelim? Yani ben de özellikle örneğin geçen de Amerika'daki silah şeyi vardır ya. Hastalığı vardır ya buralarda da. Yani her sene 33 bin kişi ölüyor. Kendimi koruyacağım. Ya kendini koruyacağım diye alıyor insanlar. Ve her sene 33 bin kişi ölüyor. Yani bu gelenek yüzünden ölüyor. İnsanlık çok ilginç bir şekilde bile bile kendini yok etmeye gerçekten çok hazır bir nesil. Çok ilginç gerçekten.
Maalesef. Yani güzel şeylerden bahsetmek istiyorum ama konular hep dönüp dolaşıp bunlara geliyor.
Çevre olunca hocam yani gerçekten biz sonuçta şu anda Mars temizliğinden bahsetmiyoruz. Ha uzay çöplüğünden bahsetmeye başladık ama bir ay çöplüğünden ya da Mars çöplüğünden falan bahsetmiyoruz şu anda. Öyle bir derdimiz yok. Şu an gerçekten yeter ki oraya gidelim. Belki şey olmuş olsaydı sizin yani okyanuslara hiç gidememiş canlılar olsaydık. Vay be bir gün okyanuslara da gideceğiz. İnsanlar işte suyun altına gidecekler falan böyle bir şeyler düşünebilirdik ama. Şu anda işte onun temizliğinden bahsediyoruz. Uydular çöplüğü varmış deniyor. Evet uydu çöplüğü var şu anda gerçekten dünyanın çevresinde.
Yani belki insan ulaşamadı çok bir yere. Çok fazla yer tarayamadık ama bizim atıklarımız mesela gitmediği yer yok. Plastiklerin.
Ha.
Onlar ulaşmıyor
yani. Nasıl yani? Örneğin buradan attığımız bir çöp örneğin Amerika'dan çıkabilir mi?
Yani şöyle düşünün. Okyanuslar denizler birbirlerine bağlı sistemler.
Evet.
Bunların içerisinde büyüklüğü, küçüklüğü, farklı derinliklerden, farklı derinliklere giden sıcak su ve soğuk su akıntıları var. O soğuk su akıntıları derinden gidiyor, sıcak sular üstten gidiyor. Bunlar okyanuslar tarafından, Atlas Okyanusu, Pasifik, Hint Okyanusu, denizler, Akdeniz, orası burası sürekli dolaşıyor. Yani aslında sürekli bir gidiş geliş var ve bir miktar da atmosfere çıkıyor. Atmosferden işte dolu oluyor, yağmur oluyor, aşağı iniyor. Yağmur olarak göller, dereler, yeraltı suları yeniden denize geliyor. Böyle bir döngü var. Ve bu döngü nedeniyle de bizim attığımız işte bu atıkların hepsi sıvı olsun, katı atık olsun bütün okyanuslarda, denizlerde dolaşıyor.
Yani buradan attığımız bir plastik parça başka bir yerden çıkabiliyor çok rahat.
Yani gitmeyebilir. Yüzüyorsa gidebilir.
Yüzüyorsa gidebilir.
Ama batıyorsa hani fazla bir
Deniz tabanı. Burada şey sorusu vardı. Özellikle çok derinlerde yaşayan canlılar oksijen ihtiyacını nasıl karşılıyorlar ya da ihtiyaçları daha yukarıda yaşayanlara oranla nasıldır diye.
Güzel bir soru. Aynıdır. Bir şekilde çözülmüş oksijen hepsi tüketiyor. Ama bu çözülmüş oksijen değerleri farklı olabilir farklı noktalarda. Yani mesela kemosentezden bahsettik ya. Onların mesela oradaki canlıların farklı ihtiyaçları var. Güneş ışığına ihtiyaçları yok. Farklı bir enerji formuna ihtiyaçları var. Deniz zemininde de bir miktar oksijen dengelerinde farklılık olabilir. Ama yine de oksijen tüketiyor. Gene de canlıların.
Yani enerjisini de sonuçta güneş ışığından sağlamıyorsa nereden sağlayacaklar o zaman? Yani oksijenle
Siz biliyorsunuz aslında çünkü NASA ve işte etrafı çok fazla etkilediği için şeylerde, gayzerlerdeki şey enerjisini, sıcaklık enerjisini, oradaki enerjisini, onlar bir resim oluşturuyor. Bakteri yiyen yengeçler, tüplü kurtlar, onlar bunlar derken, balıklar falan derken hep bu sistem çoğalıyor. Ama ilk noktada kemosentez yapan, yani fotosentez değil, kemosentez yapan o reaksiyonun iç noktasını açmayayım şimdi. Bakabiliriz yani kemosentez nedir? Fotosentez güneş ışığı, oksijen, o bu değil. Kemosentez yapıyor ve oradan ilk enerji formunu üreten bakteriler var. Bunlar işte ekstremofil deniyordu yanlış hatırlamıyorsam.
Evet, ekstremofiller, evet.
Şartlarda yaşayan bakteriler. Yani bir kısmı işte sıcaklıkta şartlarında yaşıyor diyor. Bir kısmı çok fazla tuzluk olan yerlerde. Bazısı işte çok soğuğu, çok sıcak gibi, çok fazla metan gazı gibi böyle farklı farklı türevleri var. Bunlarda da çok fazla gazın olduğu ortamda yaşam kurucu ana canlı olabiliyor.
Ama yani bu ekstremofiller sonuçta çok küçük canlılar, mikroorganizmalar. Yani biz sonuçta Mariana Çukuru'nda da hala balık demeyeyim de yani farklı farklı canlılara, yani daha büyük canlılara rastladık. Bunlar enerjileri nasıl sağlayacaklar o zaman?
Yani o illa kemosentez yapılacak diye bir durum yok o tarafta. Oradakilerde, oradaki preylerden yani oradaki deniz canlılarından beslenerek devamlılığı sağlıyorlar.
İşte ha, anladım.
Şöyle bir şey düşün. Efsanelerin konu olmuştur. İşte denizler altında bir fersahtan tutunda bir sürü farklı şeyde mitte geçen bir canlıdır. Dev kalamar. Hatta bazı işte çıkar sürekli çıkar. Japonya'da bir şekilde şaşırmış bir kalamar ve belki de ölüyordu. Dev kalamar. Dev çıkmıştır.
Ne yani kadar dev?
Bazen işte gemilerinde Japonya'da.
Ne kadar dev?
Canlısı çıkmış. 3-4 metre boyundaydı. Bu yanlış hatırlamıyorsunuz ama 15-16 metre boyutunda olanlar var. Mesela bunların en iyi örneklerini veya ne diyeyim size izlerini nerede görüyoruz? İspermeşit balinalarında görüyoruz. Bunlar en derine inebilen balinalar ve aşağıda ciddi bir savaş yaşıyorlar. Bir şekilde çok atak ve çok saldırgan bir canlı olduğu için bu balinalara gelip saldırmaya çalışıyor. Ve bunlar veya işte balinalar bunları yemeye çalışıyor. Yemeye çalışırken baltuzları yapışıyor. Orada balinaların üzerinde yaralar oluşturuyorlar. Ve bunların arasındaki kavgadan dolayı balinaların üzerindeki izlerden, midelerindeki kalamar şeylerinden, dişlerinden, kalıntılarından anlıyorlar ki böyle canlılar yaşıyor. Veya işte çok az dokunması örnekler var. Şimdi bu kadar büyük bir canlı deniz zeminin yukarıya çıkmıyor. Neyle besleniyor orada?
Evet, değil mi? Değil mi? Bir de burada şey sorusu da var. Derinlerde yaşayan canlılar basınca karşı nasıl duruyorlar?
Şöyle, mesela derindeki bir canlıyı yukarıya çok hızlı bir şekilde çıkartırsanız vurgun yer.
Evet.
Çünkü oradaki basınç düzeyine alışkın bir canlı. Ama mesela biraz önceki sistemde anlattığımız balina çok derin bir noktalara inebiliyor. Ama bunu inebilmesinin sebebi yukarıdaki nefesi alıyor ve oradaki basınç şartlarını aşağıya gönderiyor. Ama dalık yaptığınızda mesela bir kural vardır. Martini kuralı gibi. Her 10 metrede bir bar basınç artar. Mesela 100 metreye geldiğiniz zaman 11 bar. Bir çok yüksek bir basınçla karşılaşıyorsunuz. Ama aşağıdaki canlı genel olarak yukarıya çıkmaz. Aşağılarda yaşar. Nadiren yukarıya çıkan bazı canlılar vardır. Onların ise yüzme kesesini veya işte o tarzlar organlarını bir şekilde modifiye etme imkanı var. Belki katmanlar şeklinde, belki veya hazneler şeklinde basınç dengesizlik denge noktalarını ayarlayabiliyor. Ve şimdi böyle hayvani hızlarda yapmıyor. Ağır ağır çıkıyor. Dengelene çıkıyor mesela.
Bunu balıklar biliyorlar aslında. Yani çıktığında hızlı çıkarsa öleceklerini biliyorlar.
Metabolik olarak biliyorlar diyelim.
Ha, bir rahatsızlık hissediyorlar. Duruyorlar orada. Sonra ortama ayak uyduruyorlar. Sonra biraz daha yukarıya. Sonra bir rahatsızlık daha.
Vücutlar öyle gelişkin ki bunu çok da fazla uyum sağlamaya çalışmadan yapabiliyorlar.
Bizdeki vurgun meselesi de kaç metrede biz dinlenmemiz, durmamız gerekiyor?
O metre önemli değil. Önemli olan sizin ne kadar kalmış olduğunuz aşağıda. Ne kadar süre o dönemde kalmış olduğunuz gibi şeyler var, kurallar var. Yani siz de 30 metre, 40 metre, 50 metre atıyorum derinliğe iniyorsunuz. Kalabildiğiniz süre maksimum belli. Bunu da şu anda normalde tablolardan öğrenilirdi eskiden dalışlarda ama yapan bilgisayarlar var, algoritmalar var. Çeşitli insanlara su altına indirip vurgun yiyor mu yemiyor mu diye test ederek yapılmış algoritmalar var. O aşağı indiğiniz zaman kaldığınız derinlikte geçirdiğiniz süre bazında 30 metrede 10 dakika, 20 metrede 5 dakika atıyorum, 40 metrede 6 dakika geçirdiniz. Ona göre dalış profilinize göre size şurada bu kadar daha kalabilirsin, şu derinlikte bu kadar daha kalabilirsin diye bir sana plan çiziyor. Sen de ona uyarak çıkmaya çalışıyorsun. Bu eğer plana uymazsa hızlı bir çıkış yaparsan, hızlı çıkış yaptığın için vücudundaki inert gaz yani asal gaz, nitrojen. Atılma şansı bulamıyor. Bir şekilde de hızlı çıkış yaptığın zaman bunlar birleşip daha da büyük nitrojen işte bubble'larına dönüşerek, hatta en kötü formunda sıvı hale dönüşerek eczem organlarına giden kan noktalarını tıkayabiliyor. Bu noktada da o bubble haline gelerek işte oksijen iletimini kan hücreleri vasıtasıyla oksijen iletimini kalbine engelliyor. Yani şey bu.
Peki şey vurgunun yani basamak. Böyle vurgun yiyip de ölen ya bu artık yaşanmayan bir sorun mu, yoksa böyle hani bilmem silah kazaları gibi vurgundan da işte senede şu kadar insan ölüyor diye böyle bir sayı var mı yani?
Oluyor, aynen oluyor. Çok azalıyor ama oluyor. Yani Türkiye'de de 1-2 kişi senede ölüyor. Yani bir şekilde ya kendileri düzgün bir dalış profili sergilemiyorlar ya da aşağıda panikliyorlar. Yeterince tecrübeleri yok, yanlış hareketler yapıyorlar. Veya işte başka nedenlerden dolayı olabiliyor. Ama çok çok az miktar yani. Trafikte kıyasladığımız zaman
aslında... Ya artık insanlar bilinçli, işin bilimi belli. Hangi metrede ne yapacaksın? Bilmiyorsunuz.
Sen onu kullanıyorsun.
Siz ne kadar daldınız en derin?
80 metreye kadar daldım ama yani derinlikleri dalmanın çok da aslında anlamı yok. Yani ben bir amaçla dalmıştım. Ama 80 metre derinliğe daldım. Hani insanlık ne kadar gidebiliyor derseniz rekor 330 metre. O da rekor denemeler için yapılıyor ama 150-150 arası metrenin altına inişler çok öyle normal değil. Yani ancak petrol platformu işte gidip orada matkapla işte bir takım şeyler yapacaksın, boru hattındaki bir tamir bir deyi söküceksin diyen profesyonel ticari dalgıçların indiği dedikler var. Onlar da saatlerce işte dey altındaki bir takım odalarda bekleyip vurgundan dekompresyon odalarında basınçtan kurtulmaya çalışıyorlar üzerlerinde. Basıncın etkilerinden azot çıkartımını sağlamak.
Yani,
ama maksimum derinlik.
Abi yani sırtında da senin daha büyük bir oksijen tüpü olmalı değil mi? Sonuçta her şeyde bekleyeceksin yani. Sürekli bekleye bekleye çıkacaksın çıkarken de. İnerken de öyle mi? Yoksa sadece çıkarken mi?
Yavaş olmak zorunda değil. Tabii ki işte başka bir takım durumlar var. Derinlik sarhoşluğu gibi. Bazı insanların başına gelebiliyor. Hızlı iniyorlar ama yani tecrübeli insanlar hızlı iner. Ben de hızlı inerim. Hızlı inmeyi severim. Çünkü daha fazla aşağıda zaman geçirmek için ne kadar hızlı inersem o kadar şey olur. Daha fazla zaman geçirme şansım var tabii.
Ama çıkarken yavaşlatman gerekiyor. Doğal olarak oksijen tankın da büyük olması gerekiyor. Eğer çok derine dalıyorsan.
Evet. Sanayi tüpü bağlayıp inmiyoruz işte öyle hani 4 metrelik 5 metrelik tüpü bağlamıyorsun. Onun yerine farklı cihazlar var. Mesela vibrator'lar kullanılıyor. Yanlara arkaya iki litreler, yanlara farklı gazların, karışım gazlarının olduğu işte argonlu olsun, helyumlu olsun, farklı gazların olduğu trimix sisteminden karışım gazlar kullanılır. Bir şekilde nitrojenin miktarı elimine edilip, azaltılıp vurgunun etkilerinden kurtulmaya çalışarak bazı dalışlar yapılıyor. Profesyonel dalışlar yapılıyor.
Burada bir şey sorusu var. Deniz basıncı insanı patlatabilir mi diye. Elbette ki aşağıya çok inersen herhalde patlarsın. Bilmiyorum. Patlamalarına gördürsün herhalde ya yine de.
Nasıl bir koşulda olduğunla alakalı bir şey bu. Yani seni nasıl gönderdikleriyle alakalı. Çünkü sonuçta bir şekilde içinde hava var. O havayla alakalı bir şey. Sıvı ortam patlamaz. Ama hava ortamında alakalı bir şey. Ama yani bu çok önemli olası bir durum değil. Yani patlama noktası. Ancak o beni de düşünmem lazım. Söyleyeyim. Patlar mısın diye.
Ya böyle hızlıca indirsen de niye patlasın bilmiyorum ya. Uzayda insanlar patlamıyor diye düşünürsek yani, basınç dengeleniyor yani. Elbette ki ama yani bıraksan uzaya insanları patlar mı? Sonuçta şey yani bilmiyorum evet. Bir tane bilim kurgu sorusu var. Bu soru herhalde son sorumuz olsun. Acaba derinliklerde yaşayan canlıların genlerini inceleyip uzay gezilerinde oksijen ihtiyacımızı azaltabilecek bir gen değişikliği yapabilir miyiz?
Şimdi sadece oksijen olarak düşünmeyelim bunu. Denizler altında, denizler içerisinde yaşayan öyle organizmalar var ki akla hayale sığmayan bir takım özellikleri var. Misal, deniz tarçını diye bir canlı var. Hani aslında deniz tarçını nedir? Nudibranch adı. Yani işte bir şey akciğer İngilizcesine şey yaptığımız zaman. Akciğer dışarıda olan canlı anlamına gelen bir canlı. Şimdi bu canlı inanılmaz renklerde böyle renklenmeler yapabiliyor. Etrafında pisküller olabiliyor, farklı fonlar olabiliyor ve çok ilginç böyle cart pembe, işte uçuktan mavinin en güzel tüm fonları, turkuaz, yeşil, kırmızı, anormal renklenmeler yapabiliyor. Bazen bir kadar ufaklıkta, bazen biraz daha büyük bir canlı ama kabuğunu yitirmiş bir salyangoz olarak düşünebiliriz ve çok ağır hareket ediyor. Deniz tabanı içerisinde ve gidiyor. Ne kadar toksik canlı varsa, işte polipleri olan üzerinde hidrohitler veya alpler, işte kinidosit veya nematosit hücreleri olan, yani yakıcı hücreler olan böyle hücreler taşıyan, barındıran toksit, toksik, yakar, zehirli ne kadar canlı varsa gidiyor onlarla besleniyor. Bu beslendiği bir takım canlılardan bu toksik malzemeleri ayıklıyor, kendi besinini alıyor ve bunları da gidiyor uzuvlarında bir noktaya gönderiyor, depoluyor. Üzerindeki hücreleri depoluyor. Bir de gelip de balıklar bunu yiyemiyor mesela. Şimdi bunu nasıl yapıyor? Nasıl başarabiliyor? Veya bir canlı kuzey kutupunda yaşayan bir bakteri veya bir balık, hayvan kendini belli bir noktada bir öyle bir moda geçiriyor ki soğuktan donmuyor hücrelerim. Aşırı soğuktan donmuyor. Veya işte balinalar, yunuslar, işte kaplumbağalar yukarıdan aldıkları nefesle iniyorlar. Mesela öyle bir şey yapıyorlar ki kendi bedenleri içerisinde, öyle yavaşlatıyorlar ki kalp atışlarını. Ki bunu iyi serbest dalıcılar da yapar, rekortmenler. Ama onlar kadar yapamaz tabii. Oksijen ihtiyacı, işte bu soruya geliyoruz. Tam minimalize oluyor. En az, yani vücuttaki mesela karaciğeri işletmiyor. Atıyorum, üreme organlarını işlemiyor. Oraya kan gitmiyor, oraya bir şey gitmiyor. Emir gitmiyor, sinir gitmiyor, bir şey gitmiyor. Ve ancak beyin, işte çalışması gereken organlar, kalp gibi organları çalışarak dakikalarca, saatlerce kalabiliyorlar orada. İşte bu sorunun cevabı orada aslında. Bunu inceleniyor zaten. Yapılabilir mi diye. Hatta insan bir şekilde su altında yaşamayı becerebilir mi? Yani dışarıdan destek üniteler olmadan bir şekilde çözülmüş oksijeni biz direkt denizden alarak denizde devam edebilir miyiz diye araştırmalar var. Yani yakında olur bu ihtimalle. Bir şekilde bunun matematiğini çözeceğiz. Ama bu uzayda niye kullanılması böyle bir matematik? Olabilir.
Peki biz bebekken, bunun cevabını biliyor musunuz bilmiyorum da, yani biz bebekken sonuçta hatta bebek şeyde küvette doğurma falan olayları da var. Böyle suyun içerisinde doğurma olayları var. Şey olsun işte, suya alışsın falan diye tarzda. Yani aslında insan 9 ayda sonuçta ana rahminde kalıyor. Yani sonuçta suyun içerisinde kalıyor. Acaba neden falan. Acaba biz de balıktan geliyoruz. Hay Allah.
Ya sonuçta denizden çıkmış. Bu bir öyle yok ya. Bilir baktığımız zaman ama evet, yani aslında bizim alanımız su. İşte sudan oluşuyoruz zaten. Bir şekilde unutuyoruz bunu. Sudan geldiğimizi, sudan oluştuğumuzu. Bir şekilde olmasa öğretilebilir. Yeniden insan olup programlanılabilir. Hatta bununla alakalı çok güzel bir kitap vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. İsmini unuttum ama güzel bir, böyle bunu araştıran bir insanla alakalı, bu araştırmayla alakalı eski bir kitap var. Aquaman gibi bir şey olması lazım.
Yani aslında o zaman Aquaman ya da işte Mermaid, Deniz Kızı falan teknik olarak gerçek olabilecek şeyler.
Olabilecek şeyler. Ben birçok şey noktada bazı şeyleri unuttuğunu hissediyorum insanoğlunun. Hatta işte ezoterik bir takım şeylerde, geçmiş kitaplarda, mitlerde enteresan varlıklar var. İlginç şeyler yapabiliyorlar. Hani bunların mit olduğunu bir kenara bırakırsak, hatta bazı mitlerin de yeni yeni baktığınız zaman gerçek olduğunu kanıtlayan bazı durumlar var. Öğretiler var, kitaplar var, kalıntılar var. neden olmasın? Bazı şeyleri unutmuş olabiliriz. Belli bilmiyor olabiliriz. Hani insan sonuçta bir şekilde bence aklı geliştikçe, zihni geliştikçe, beyni geliştikçe birçok özelliğini unutmuş. Bitirmiş bir canlı. Aslında zavallı bir canlı insan. Çünkü herkesin bir şey var. Dişleri var, pençeler var. İşte bu enteresan özellikleri var. Balina gibi, yaptıkları gibi.
Evet, evet.
Müthiş özellikleri var. Ve gezegenle harmoni içerisinde yaşayabiliyor bu canlılar. Hani ne yapıyorlar? Sadece ürüyorlar. Beslenmek için öldürme fiili yapıyorlar. Onlar da etobursa tabii yani. Hani birbirlerini yiyorlar, öldürüyorlar ama sadece beslenmek için. Sadece insanoğlu harmoni içerisinde yaşamıyor gezegenle. Sadece tüketiyor.
Anladım. Evet, evet. Unutma deyince aklıma bir şey geldi. Geçenlerde öyle bir şeye denk gelmiştim de, insan öğrenirken de öğrenmeyi de unutuyor. Yani biz doğduğumuzdan hemen kısa bir süre sonra çevremizi hemen anlamaya çalışıyoruz ve dil öğreniyoruz. İşte annemiz babamız ne konuşuyor, çevremiz nasıl konuşuyorsa çok güzel bir şekilde o dili öğrenebiliyoruz. Ama bir süre sonra unutabiliyoruz. Yani bunu bu kısa bir süre sonra tamamen şeye dönüşebiliyor. Yani dil öğrenmeyi unutabiliyoruz. Zaman ilerledikçe bir daha dil öğrenemiyorsun. 20 yaşından sonra dil öğrenmeye kalkınca da olmuyor tabii. Ama 3 yaşında, 6 yaşına kadar böyle öğrenmeye başlayınca çatır çatır öğreniyorsun.
Kesinlikle.
Yani yüzme de belki öyle bir şey olabilir mi? Gerçekten çok ilginç şu anda düşünüyorum da. Olsa güzel olurdu ya.
Neden olmasın? Yani bu şehirlerde içerisindeki yaşam bize kolaylaştırdıkça, işte Kolombiya'dan bilmem ne geldikçe, Angola'dan o geldikçe, Hindistan cevizi, öbür taraftan bilmem ne pirincimiz geldikçe her şey kolay. Market, süpermarket, şehirden işten eve çıkıyorsun, arabanla gidiyorsun, geri geliyorsun, buzdolabını açıyorsun. Hiç kendi üretmiyorsun. Hiçbir şeyini sen üretmiyorsun. Her şeyin senin için yapılıyor. Senin yaptığın evet, şey evet. Sadece gidip şirket için, bir firma için, üniversite için, o için, bu için bir şey yapmak, e-mail atmak, pat gidiyor oradan, onu çözüyorsun. O raflara giriyor, ürün bilmem ne veya işte şey yani öyle kolaylaştırılmış, öyle böyle sarılıp sarmalanmış yaşam yaşıyoruz ki her şeyi unutmaya yönelik aslında bir noktaya doğru gidiyoruz. Hani hatırlıyor musunuz bir tane animasyon vardı, çok güzel bir bölümü vardı. Hangi animasyondu? Wall-E'ydi galiba. Wall-E'nin içerisinde böyle petlerle beslenen 300-400 kiloluk böyle sadece şey şeylerin içerisinde uzay üssü gibi bir yerde gelişmiş bir toplum ama rayların içerisinde uçaklarla falan filan gidiyorlar. Bunlar işte tüpetlerle besleniyor. Oradan şeker geliyor, buradan şey geliyor. Bunlar hiçbir şey yürümüyorlar. İlerliyorlar. O şekilde bir yaşam sürdürüyorlar. Hani bizim de geleceğimiz böyle mi olacak? Çünkü o kadar gezegenden ve şeyden, yaşamdan, el işinden, üretimden, yemek yapmaktan, yani yemek yapmak derken toplamak, onu üretmek, şey yapmak. Ya bu domates nereden geliyor sana? Arkadaş, evet. Bu balık nereden geliyor? Bu şey nereden geliyor? Hani hepimiz o kadar unutmuş vaziyetteyiz ki sanki hepsi bizim için yapılmış gibi şu anda gezegende. Hani şu işte telefonları tutup elimizde bütün hayat bunun içerisinde dönüyor gibi.
Evet.
Öyle hissediyoruz.
Evet evet aynen öyle hocam. Evet evet.
Ama değil. Bir reset bence insan olduğuna da atılacak bir süre sonra. Bir reset diyeceğiz, mecburi reset.
Ya mecburi resetten öte bizim zaten farklı düşüncelerimiz var. Böyle bununla alakalı bayağı program yaptık işte, insanlığın nereye doğru gitti işte, sibernetik organizmalara, artık mekanik canlılara falan gidip ondan sonra zaten mekanikleştirdikten sonra, solunumu mekanikleştirdikten sonra zaten ondan sonra oksijenmiş, boksijenmiş, belki çok ihtiyaç hissetmeden bir şekilde suyun altında da yaşarsın, uzayda da yaşarsın, kim bilir yani, onu bir şekilde gelecekte çözüleceğini düşünüyorum bunların. O zaman hocam herhangi bir kitap ya da film önerileriniz var mı diye söyleyelim. Her şeyden önce belki siz söylemeye çekinirsiniz. Yani sizin iki tane belgeseliniz var. Hatta üç tane miydi? Orfoz ve Lüfer belgeseliniz var. Orfoz'u izleyebildim. Gerçekten işte Sea Press'i gibi olayı tamamen dramatize etmemişsiniz. Ama gerçekten Akdeniz'deki bu sorunların nasıl olduğunu, nasıl ne yapmamız gerektiğini de teker teker anlatmışsınız. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok güzel bir belgesel. Başka öneriniz var mı?
İşte bizim Lüfer Orfoz belgeselleri var. Üçüncüsü geliyor. Bir kısa film vardı. İrmediye süngercilerle alakalı. YouTube açık. Onu da izleyebilirsiniz. Bir kitap var benim Türkiye'deniz canlıları renkleri. İnşallah bu sene içerisinde yenileyeceğiz. Üç tane ayrı kitap halinde.
Sizin kitabınız. Canlar. Adı ne? Pardon.
Türkiye'deniz canlıları rehberi diye.
Türkiye'deniz canlıları rehberi.
Canlıların şu an kitapçılarda bulamazsınız. Çünkü gerekiyor ama inşallah yenisi çıkınca edinme şansınız olabilir. Bunlar bizimle alakalı şeyler. Ama bunun haricinde önerebileceğim o kadar çok kitap ve şey var ki filmden başlayalım. Bir kere Le Grand Bleu, Big Blue mutlaka izledim. Jean Reno'nun oynadığı mükemmel bir filmdir.
Bir daha söyler misiniz? Le Grand Bleu. The Big Blue aslında, evet. Buldum. IMDb'de buldum. The Big Blue diye bir film, evet. Ya James Cameron'ın o şeylere güzel oluyor ya. Seviyorum James Cameron'ı izlemeyi. Biraz biraz şey bir adam anladığım kadarıyla, böyle psikopat demeyeyim de böyle çatır çatır işte şeylere o denizin altına Mariana Çukuru'na inerken ki belgeselinde böyle millete bağırıp çağırıyor. Hadi yetiştirin, hadi şunu yapın, hadi bunu yapın. Kırbaçla böyle sanki döver gibi milleti şey yapıyor.
Yani Avatar yapmasından belli adamın yani bir şekilde feyiz alıyor gezegenden, uzaydan, her taraftan feyiz alıyor ve merak ediyor. Merak ettiği için böyle bir şey yapmış zaten Avatar'da, hepsinin kombinasyonu gibi baktığımız zaman.
Evet, evet, evet, evet.
Böyle evet. Bir kitap var. Hep zamanında okuduğum çok güzel bir kitap. Simple Mind'ı, Farklı Zihinler, Other Minds. Okuması belki çok kolay olmayabilir ama çok güzel bir kitap. Ahtapotların evrim sürecinde, ahtapot, kalamar, büyük canlıların evrim sürecinde insanoğlundan nerede ayrıldığı ve nasıl zihinlerini düşünüyorsunuz, zihinleri çok büyük yani kapasitesi çok büyük.
Ha.
Ve bir takım testlerinde sinir sistemleri çok büyük olduğu için işte bunlarla alakalı yapılan çalışmalarda İşte kalamarlar, sübeler kullanılıyor. Ahtapotlarla zaten testler yapılıyor. Davranışsal testler. Çünkü hafıza kapasiteleri var. Onların evrim sürecinde nereden ayrıldığıyla alakalı. İnsanın beyni ve ahtapot beyninin nasıl farklı ayrılıp nasıl ilginç bir noktaya geldiğiyle alakalı mükemmel bir kitap.
Vay, çok ilginç. Gerçekten merak ettim ben de.
Çok güzel bir kitaptır. Bunu tavsiye ederim. Onun haricinde çok var ya kitap. Yani bir kere zaten hani Yaşar Kemal'in denizcilerle alakalı kitapları var. Halikarnas Balıkçısı'nın bütün serisine bakmalarını tavsiye ederim. Zaten Halikarnas Balıkçısı, Cevat Şakir, işte bizim eski Anadolu korsanlarının, Anadolu efsanelerinden tutun da dalgıçlarla, süngercilerle alakalı, su altıyla alakalı inanılmaz şeyler resmettir. Mükemmeldir dedi. Yaşar Kemal tabii ki. Sabahattin Eyüboğlu'nun çok güzel şeyleri vardır, romanları vardır denizle alakalı. Türk edebiyatından onlar olabilir. Ama dünya edebiyatına gittiğimiz zaman zaten işte Moby Dick'leri falan biliyoruz. Çok kitap var ya. Şu anda deyince aklıma gelmiyor ama daha sonra belki tavsiye film de yani. Hani
siz şey yaparsınız, ben YouTube yorumunun altına, açıklamaların altına yazarım zaten. Bunları ekleyebilirim hocam. Buradan o şekilde şey yapabiliriz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu kadar sorun yaşamamıza rağmen sabırla dayandınız. Aynen. Hala gülümsüyorsunuz. Ben böyle ellerim titriyor ama hala gülümsüyorsunuz. Çok sağ olun sabrınız için ve hala bu anlatma aşkınız için ve bizleri böyle bilgilendirmek istediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok mutlu olduk sizi bu kanalda gördüğümüz için. Umarım başka bir programda sorunsuz, başka bir programda yeniden görmek isteriz. Başka bir konuda görmek isteriz. Yeniden programa davet etmek isteriz hocam size.
İnşallah.
O zaman çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın diyelim. Haftaya cumartesi buluşmak üzere. Bay bay.